temel kavramları şey yapmaya çalışıyoruz. Tamam, bir record başladı. Şimdi iyi sorgulayın ve dogmatik olmayın. Yani anlamadığımız şeyleri kabul etmeyelim. Ya da anlamaya çalışalım. Yani burada anlamadan şey yapamayız. Ya şimdi nerede kaldıysak oradan devam edelim. Bu idea konusuna galiba fazla takıldık. Evet, şu Ege'nin kendi sayfasına şey yapalım. Bu kitap şey, zor ama açılmayacak bir şey değil, yapı değil. Bu sistematik, kavramsal. Ama emin olun şey, yani bunu bunu şu anda, şu eğer tüze dizgesi diye bir şey varsa ya da istenç ya da nesnat, bu yani dizgenin şimdi şey, felsefede şey görmemiz gerekiyor. Yani böyle rastgele görüşlerden oluşan bir söylem burada geçerli değil. Yani sistematik olmalı, karşılamalı, tanıtlamalı olmalı ve bu bunun dışındaki yöntemler yöntem değil aslında. Yani sadece kuruntu. Bir insan çıkıp da şu şöyledir, bu böyledir deyip noktayı koyuyorsa ve onun çıkarsamasını, tanıtlamasını yapmıyorsa o bir doksa. Görüş. Opinion. Yani onun görüş olarak değeri var ama bir görüşün değer konusuna gelirse görüşün değeri yok. Görüşler geçici olarak değer taşıyorlar. Görüş. Görüş gerçek ya da bilgi değildi. Görüş görüngünün bilinciydi bir bakıma. Yani ve değer eğer şeyse, kalıcı olansa, değişmeyense, sürekli olansa, görüşün değer olması şey değil. Olanaklı değil. Değer kalıcı olansa bilgi, kalıcı olanın kendisi. O yüzden bilgi değerli. Yani bilgi şey için değerli değil. Bilgiyle ben bomba yapıyorum ya da uçak yapıyorum, silah yapıyorum ya da ilaç yapıyorum falan. Bu yüzden bilgi değerli değil. Bilgi kalıcı olduğu için değerli. Yararlık ayrı bir şey. Değer ayrı bir şey. Bilgi yararlı olabilir. Ama değer ve yarar aynı şey değil. Yani nihilizm insanı değersiz, anlamsız buluyor. Değer, burada yine anlam sözcüğü giriyor ya da anlam kavramı giriyor. Ama nihilizm insanın değerlerinin göreli olduğunu ileri süren bakış açısı. Friedrich Nietzsche de böyle mesela. Nietzsche, aslında Nietzsche'nin kendisine böyle söylemek bir yerde haksızlık. Çünkü o bütün değerlerin üstüne çıkan değerler olduğunu falan söylüyor. Üst insanın değer. Dolayısıyla onda da şey var. Saltık değerler diyebileceğiniz bir yan var ve o da değerleri reddetmiyor. Sadece onun değerleri anlayışı farklı. Yani güç mesela, güç istenci bir değer mi? Ya da güç istencinin isteyeceği şeyler değerli şeyler midir? Hayır. Güç istenci güçlü olmayı ister. Güç doğa üzerindeki güç değil. Yani bir taşı kaldırma gücü değil Nietzsche'nin istediği şey. O insan üzerinde egemen olmayı. Yani köle ahlakı. Köleler üzerinde falan. Sürü üzerinde. Yani o üstün insan ancak alt insan karşısında olabilir. Yani Nietzsche'yi okuyan çocuklar orada kendilerini buluyorlar. Ama kendilerini bulurken altlarına başkalarını alıyorlar. Yani bir köleler sınıfını, bir ahlaksız insanlar sınıfını ya da efendinin altında duran sürüyü, onu da varsaymak zorundalar ve o yüzden yani Nietzsche'nin değerleri efendi değerleri. Gönül değerler. Dolayısıyla değer değiller.
Ben bir şey söyleyeyim.
Evet, değerin anlamı bu. Yani buna benzer bir şey.
7. bölümü okuyorum. İstenç bu iki kapının birliğidir. Ama çok uzun bir sözcük.
Burası mı? Burada mı? Bunun yeriz. Şimdi basit olarak şöyle. Özgürlük istenç. Genel olarak istenç var. Belirli istenç. Bir şeyi istiyorsun. Bunların ikisi de soyut momentler. Esas işin gerçeği, realitede var olan şey, bu ikisinin birliği. Yani ben hem istiyorum hem belli bir şey istiyorum. Sadece istiyor değilim. Sadece belirli bir şey istiyor da değilim. Geçen hafta şey... Ne? Moment. Biraz önce olumsuz varlıktan söz ettik. Genel olarak olumsuz varlık, onun bir başka adı moment ya da kıpı. Kıpı sözcüğünü Türk Dil Kurumu sözlüklerinde gördüm ben. 6. baskısında vardı. TDK 6. baskı. Sonra yani o sözcük kullanıma girdi. Ben kullandım. Belki başkaları da kullandı. Ondan sonra 7. baskıda falan ve daha sonra sildiler. Yani buradaki insanlar sözlükleri sansür eden şeyler. Sözlüğü genişletmek yerine, almak yerine, çünkü kullanılıyor. Yani bizim işimize yarıyor ve onsuz yapamayız. Hı, 6. baskıda var. Sonra moment. Çünkü moment sözcüğü şey değil. Yani fiziksel bir sözcük değil burada bizim kullandığımız anlamda. Bir fizikte gördüğümüz momentler gibi bir şey, o anlamda mekanik momentlerle ilgili değil. Yani bu şey ortadan kaldırılmış olanı, ideal olanı, düşünsel olanı, olumsuz varlık olanı anlatan bir şey. Ve şimdi ikisinin birliği. Var olan, şimdi genelde isteme diye bir şey yok. Bakın bu işte sorunun şey, ona yaklaşacağız. Genelde isteme diye bir şey yok. Sadece tikel olanı isteme diye de bir şey yok ve orada var olan şey, bu ikisinin kaçıncı paragraf, oraya gelelim.
O 44. sayfa.
Bu büyük bir dosya olduğu için biraz ağır hareket ediyor. 44, sayfa kaç?
Sayfa 44, 7. bölüm başlangıç.
Ha, tamam, görüyoruz. Yani o dosya oldu, biraz daha var. Çok karışıksa burada yapamayacağımız kadar karışık demektir ve o zaman gerçekten burada esas o noktada kilitlenebiliriz.
O zaman hani girişi mi atlayalım?
Hayır. Yani burada şu mümkün olduğu kadar şey yapacağız. Şimdi burada aslında bunu baştan almamız gerekiyor. Yani bu benzer olarak ben ayrımsız belirlenimsizlikten, ama o buradan geliyor. Onu demek istedim. İstenç bu iki kapının birliğidir. Şimdi kendi içine yansıyan ve bu yolla evrenselliğe, evrenseli bu şimdi bir mantık yapmaya çalışalım. Yani yine hatırlayacaksınız ama evrensel sadece evrensel değildir. Yani onu nasıl çıkaracaksınız? Evrensel. Evrensel dediğimiz zaman evet, yani karşıtını dışlıyoruz. Evrenseli ne zaman kullanırız o sözcüğü? Tikel olmayanı belirtmeyi istediğimiz zaman özellikle. Yani türden söz ediyorsak, tür diyorsak, orada bizim vurgulama o anda konuşmamızın ya da düşüncemizin girişinde öne çıkarmayı istediğimiz şey bireye karşı türdür. Yani tür ve birey zaten o karşılığı orada biz örtük olarak tutuyoruz o sözcüğü kullanırken ya da o yolda düşünürken. Evrenselden söz ettiğimiz zaman da orada geneli, yani genelde diyoruz mesela gündelik konuşmalarımızda. Orada bile şey var, o karşılık var. Bunu özelleştirme diyoruz, bu genel. Özel, genel ve özel karşılığını orada yaşıyoruz, yani düşünüyoruz ve orada vurgulamayı istediğimiz şey onun genelliği. Evrensel de aslında, yani genelle aynı şey değil evrensel ve evrensel bir kavramın ne olduğu sorusunun yanıtı ancak dizgede gelebilir. Yani bunu eğer yakalayabilirseniz felsefenin zorluğunun yarısı azalır. Yani bir kavram nedir sorusunun yanıtı ancak dizgedeki bağıntıları ile verilebilir. Yani çünkü uzay nedir diye sorduğun zaman ya da kuvvet nedir ya da devlet nedir, bu kavramlara, yani bu sorular nasıl bir yanıt bekliyor? Bir onu düşünün. Uzay nedir? Söyleyebilir misiniz? Yasa nedir? Yani bazı şeyleri söylemeyi öğreneceğiz felsefede. Yasa nedir? Dendiği zaman Antigone bilmiyor mesela. Yasanın ne olduğunu bilmiyor. Şeyler bilmiyor. modern dönem önceki kültürler için söyleyebilir miyiz? Yani Hammurabi mesela ya da Osmanlı yasaları, Kanuni'nin yasaları, Kanuni kime yaptırdı yasa ya da Justinian'in yasaları. Bunlar da aslında yasaların kavramını bilmiyorlar diyebiliriz bunlar içinde. Ama yapıyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? İnsanlar devlet kuruyorlar ve devletin ne olduğunu bilmiyorlar. Olabiliyor böyle bir şey. Yani bu zaten şey, şuna benziyor. Yani insanlar üçgenin, dik üçgenin kenarları arasındaki bağıntıyı biliyorlar, görüyorlar, ölçüp buluyorlar ama onun ne olduğunu bilmiyorlar. Yani onun ne olduğunu bilmiyorlar derken onun nereden geldiğini bilmiyorlar. Nereden geliyor? Bağıntılarından geliyor. Yani o rastgele olan bir şey değil. Yasada, yasa genel olarak yani tipel yasalar mesela şeyin yasalar nasıl belirleniyor? Bu Montesquieu'ye biraz değineceğiz. Yasaları belirlemek yani bir yasalar bir ülkenin iklim koşulları, coğrafya koşulları, toprak koşulları vesaire bu tür şeyler tarafından etkilenebilirler. Yani bu yasaların pozitif yanla ilgili bir konu zaten. Ama yasaların ne olduğunu ilgilendiren bakış açısı bu değil. Yani bizi yasa nedir sorusunun yanıtı bağlamında ilgilendiren şey o yasa kavramının başka kavramlarla kurduğu bağıntı. Ve bu bağıntı yasanın bilgisi ise bu şeylerde yok. Hammurabi'de yok, Osmanlılar'da yok, Romalılar'da yok, Justinian'da yok vesaire. Yani çünkü hiçbiri yasanın istenç olduğunu bilmiyor. Belki biz de bilmiyoruz. Yani bu şeye kadar, çözmeye kadar.
Önlem olarak koymuş zaten, evet. Ceza gibi düşünmüş.
Evet. Ne gibi?
Yani ceza olarak düşünmüş zaten Hammurabi kanununu.
Evet, genellikle yasaklayıcı ve cezalandırıcı şeyler. Yani yasa yasaklıyor tabii. Ama ne o? Yani o gücün nereden? Mesela Antigone, Sofokles Antigone'yi konuştururken şey diyor, ne diyordu? Yani bunlar varlar ama işte nereden geldiklerini bilmiyoruz. Yani bunlar bugünün, yarının şeyle geçici belirlenimleri değiller. Burada var. Antigone onu gösteririm size ve kolayca bulabilirsiniz. Bu değil. Şu sayfaya giriyor musunuz? Burası o mu? Tamam. Şurada pozitif hak diye bir şey var. Var mı? Bastık mı onu? Şimdi bu pozitif hak. Bu kim? Antigone, Sofokles'ten alıntı. Bu şey, Sofokles'in Antigone'sinden tabii ki. Ve orada dünün ya da bugünün buyrukları değildir tanrısal buyruklar. Hayır, varoluşları sonsuzdur ve nereden gelirler kimse bilmez. Buyruk diyor. Yani burada şey, buyruk ve yasa bir olarak düşüneceğimiz şey. Bunlar varoluşları sonsuzdur. Yani şimdi biraz önce pozitif tüzeyi konuşurken, pozitif yasaları konuşurken şeyden söz etmedik. Evrensel insan haklarından söz etmedik. Evrensel insan hakları kavramı yeni bir kavram ve daha önce yoktu. Yani her insanın hakkı olan şeyler, onu anlatıyor evrensel insan hakları ve bunların Antigone'nin sözünü ettiği şey bu. Evrensel insan hakları. Çünkü bir tiranın buyruğu ya da bir pozitif yasanın buyruğu geçici olabilir. Ama evrensel insan hakkı dediğimiz şeyler Avrupalıların bilincine, yani bu dünyanın başka yerlerinde yoktu da ilk kez Avrupa'da bulundu değil. Hayır, Antigone'de olan bir şey bu evrensel bilinç. Evrensel insan haklarının bilince Batı'nın aklına yeni geldi. Çünkü yani Batı Amerika'yı sömürgeleştirirken, Afrika'yı sömürgeleştirirken, bilmem Yahudileri kırarken falan filan evrensel insan hakları diye bir şeyden söz edemez. Etmemesi gerekir. Onun sözünü ederse yaptıklarını yapamaz. Çünkü Afrika'yı sömürgeleştirmek için o ya da zencileri köleleştirmek için onların haklarının olmadığını düşünmeleri gerekir. Yani çünkü o onu yapan, ya köleleştirmeyi yapan toplum şey değil. Afrika'nın başka bir kabilesi değil, Hristiyan kültürler, yani Avrupalılar. Ve şunu demek istiyorum, yani evrensel insan hakları kavramı Avrupa için, Batı için yeni. Çünkü o kavram olsaydı, modern dönemde yaşanan, Batı'nın bize yaşattığı, bütün dünyayı yaşattığı pek çok şey yaşanmayacaktı. Yani evrensel insan haklarına inanan bir kültür, kendi kardeşini şey yapar mı, fırına atar mı? Almanların yaptıkları şey bu oldu. Biliyoruz bunları. Yani burada biz şey değiliz, özel bir bakış açısından bakmıyoruz. Yani bir Türk'ün ya da bir başka şu ya da bu tikel, burada evrensel bakış açısından bakıyoruz. Yani bütün insanların hakları vardır ve o haklar kutsaldır, sonsuzdur, tanrısaldır vesaire. Yani onlar pozitif haklar değil. Yani bugün alınıp yarın, bugün verilip yarın alınabilecek şeyler değil. Nedir o haklar? Onlar işte değer dediğimiz şeyler. Bilgi. Tabii ki yaşama. Yani insan onu söylemenin gereği bile yok. Yani bizim esas haklarımız şeyler. Gereksinimlerimiz. Geçen de Maslow'u şey yapmıştık. Yani gereksinimle ilgili olarak Maslow, ondan söz etmiştik. Orada gereksinimler, tabii tenin gereksinimleri bunlar. İnsanın yeme içme, uyuma falan bu tür gereksinimleri var bunlar ama esas insanın özel gereksinimleri değil. İnsanı insan yapan gereksinimler sanat gereksinimi, güzellik gereksinimi, duygu gereksinimi ve bilgi gereksinimi. Bunlar değer. Yani yaşam değerdir. Tabii bunu çok kolay bunu söylemek. Yani bu çocuğun da kabul edebileceği ve anlayabileceği bir şey. Ama değer o değil. Değer saltık olmalı ve tinsel olmalı ve bunlar da şey. Dediğim zamanlar bu evrensel insan hakları öyle. Yani benim bilgiye ihtiyacım var, gereksinimim var ve bu benim hakkım. Aynı zamanda ödevim. Çünkü bilmezsem insan olmayacağım. Yani mağara devrinde kalabilirim ya da Çinlilerin düzeyinde ya da Hintlilerin kas sisteminde kalabilirim. Kalabilirim. Kalıyorlardı. Yani ve o kültürle övünüyorlardı. Yani bunu üstelik alternatifin ve daha gelişmiş kültürlerin varlığına rağmen yapanlar var. Bunlar tamamen bilgisizlikten kaynaklanan ve değişime göze alamayan şeyler. Yani bu kuşakları ilgilendiren bir şey. Planck diye bir fizikçi var. Onun bir güzel bir lafı var. Yani fizikte de aynı şey oluyor diyor. Yani burada diyor yeni bir teori, kuram geldiği zaman bunun diyor yerleşmesi ancak diyor eski kuşağın ortadan kalkmasıyla olanaklı oluyor. Bunlar pozitif bilimle uğraşan insanlar ve değişime şey yapıyorlar. Yani o kültürün içine yetişmiş, orada büyümüş. Şimdi görelilik kuramı yani önceki direnci yenmek zorunda kaldı ve yendi. Ama görelilik kuramının kendisi usdışı ve geçersiz bir kuramsa, ki usun bakış açısından öyle, onun yenilmesi şeyle olacak. Yani yine kuşakların değişmesi. Çünkü şimdiki kuşakların kafasından onu çıkarıp yerine yenisini koymak, bu çok söyledim ama evrensel, yani bu evrenselin ve tikelin ayrı ayrı durmaları anlamsız. Bunlar bu soyutlama. Yani bunlar ayrı durmuyorlar çünkü. Ve bunların birliği, tekillik olan şey kavram diyor Hegel. Yani gerçekte, realitede olan şey bu. Hiçbir zaman evrenselden soyutlanmış bir tikellik ya da hiçbir zaman tikellikten soyutlanmış bir evrensellik real değil ya da idea değil diyor. Yani idea dediği şey o. Ama bu mantık bilimine giden bir çözümleme ve o yüzden bunu yine bir seferde şey yapamayacağız, açamayacağız. Yani şimdi şeyi alırsak istenç genel olarak özgürlükle bir olduğuna göre istencin tikelleşmemesi gerekiyor. Çünkü bunları hatırlayın. Tikelleşmek demek, belirlenmek demek ve belirlenmek demek, sınırlanmak demek. Sınırlanmak özgürlük, özgürlüğün tam tersi. Burada yine olan şeyine, yani aslında devamlı senin şeyin üzerindeyiz, bakış açısı üzerindeyiz. Yani oradan çok fazla ayrılmıyoruz. Şimdi evrensel ve tikel arasındaki ilişki ve burada bu ikisinin arasındaki ilişki üzerine açıklama da yazmış. Bu paragrafın dışında başka bir şey de var. Son daha ileriki paragraflardan birinde uzun bir açıklama da var. Yani mantık bilimine falan değiniyor ve bu şey, esas onu okuyun. Yani mantık biliminde kavram bölümünü açın, evrensel, tiker. Bu ilk sefer, ilk okumada zaten sistematik olmadığı için bir anlama eksikliği olacak ve o yüzden zaman içinde ve yani sürekli şeyle, sistematik bilginin öğrenilmesinin başka bir yolu yok. Çünkü yani bir bileşeni öğrenmek için öteki bileşenleri de, yani burada bir kavramı okuduğun zaman o kavramı öğrenemiyorsun. Çünkü o kavramı öğrenmek için öteki kavramlara dayanmak zorundasın. Öteki kavramlar kendi paylarına, başkalarına dayanıyorlar. Ve bu şey değil, böyle dizisel bir gerileme şeklinde giden bir şey değil. Yine bu açılış paragraflarında Hegel şeyi felsefi bilgiyle ilgili olarak oradaki şeyin, bu gerilemenin doğrusal olmadığını ve bir bakıma dairesel olduğunu kendi söylemiyor, haklı olarak belirtmişlerdir diyor. Yani başkaları belirtmiş. Ve dizgesel dediğimiz zaman dairesel aynı şey demiş olmuyoruz. Bunlar benzetmeler o yüzden. Çok şey değil, betimleyici değil ama en azından şeyi anlatabilir. Yani bir kavramın ne olduğunu bilmek, onun dizgesel bağıntılarını bilmek dedik. İlki, yöntem olarak şeyimiz bu. Yaptığımız şey bu. Bir kavramı, dizge içindeki bir kavramı öğrenmek için, örneğin işte evrensel ya da tiker falan, bunları öğrenmek için başka kavramlara dayanıyoruz. Başka kavramlar kendileri daha başka kavramlara ve böyle bir açılma oluyor. Bu doğrusal ya da dairesel falan değil. İkisi de değil. Dizgesel. Ve o dizgeselin ne olduğunu görmek için mantık bilimini okumamız gerekiyor. Bu çok ağır bir ve ciddi bir iş ve çünkü değerli. Yani eğer bu kadar zor olmasaydı muhtemelen değerli de olmayacak. Spinoza'nın buna benzer bir şey var, sözü var. Yani bir şeyin zorluğu onun değerinin bir ölçüsü değil ama bir anlamda ölçüsü. Çok kolay olsaydı, çok basit olsaydı ve öyle hap gibi alınabiliyor olsaydı, o zaman felsefe niye değerli, bilgi niye değerli olsun? Yani felsefe özel bir kurum olarak görmüyoruz felsefeyi. Bilgi olarak görüyorsak bilgi kolay değil. Yani şu an insan görgül dünyanın, fiziksel dünyanın bilgisiyle onu bilmek için uğraşıyor ve neler çekiyor. Düşünün yani minnacık parçacıkları kafa kafaya çarpıştırıp onları daha da ufaltıp işte sonra onları tekrar, bu böyle özdeyi tanıyacaklar. Yani bu 10 yıllar bazen 100 yıllar süren bir şey. Bilgi kolay değil.
Peki biz mantık biliminden niye başlıyoruz? Çünkü mantık bilimi olmadan eğer bu tıpkı sözlüğü yani şey yapamazsak hiçbir yere şey yapamayız. Mantık bilimi mutlaka kullanmamız gerekiyor.
Evet.
Başka çaremiz yok. Asıl durumdayız
şu an.
Havada asıl partikül
halinde. Yani, o zaman
mantıktan başlayacağız.
O zaman Türkçe dersini de almamız gerekecek.
Hayır, mesela önce
çağrı olarak felsefi
o kadar doyurucu,
evet.
Felsefi o kadar sevdirici bir metin ki o ön sokakçıkta çalışmamız. Nefis. Ve mantık biliminin başlangıcı da çok güzel. O kadar güzel katılım var ki. Ama biz burada partiküller halinde asıl durumda böyle bakıyoruz.
Doğru. Ne yapalım? Yani
çalışarak olmayacak. Yani en baştan, mantık biliminden başlamak zorunda.
Şimdi onun bir şeyi var, gerekçesi var. Yani en azından o argümanları bir dinleyin. Yani bu savunma değil, mahkeme falan değil. Hegel'in ön sözünde de var. Yani bu kitabı Hegel yazdığı zaman bunu bu dersi alacak olan insanların, öğrencilerin hepsinin mantık biliminden geçmiş olması diye bir koşul getirmedi.
Ama bu mantık bilimi olmaksızın okunacak kitap değil.
O zaman mantık bilimini okuyun.
Mantık bilimini belki de şu sınıfta en hızlı takip eden benim. Çünkü benim öğlen internete girme şansım var mesai içerisinde.
Anladım.
Ama ben 15. derse geldim daha. O 60 derslik bir çalışma.
O da tamamı değil.
O da tamam değil. Mantık kaçtı. Ne kadar bir
evet. Yani şimdi
bilimden başlamak çok mu ters?
Valla ters olmaz. Yani doğru olur aslında. Ama
ben hiç felsefe yapmayan kalk felsefe gidelim hadi.
Nasıl? Bu ders için böyle bir sistem. Yani bu mantık, kavramsal çözümleme ve aynı zamanda tüze felsefesinin içeriği birlikte gidecek. Çünkü yani bunu kavramak bu şey değil. Mantık biliminin ana hatlarını toparlayan bir kafa da bunu izleyebilir. Yani çünkü mantık bilimi, eğer gerçekten onu tam olarak mantık bilimi olarak düşünürsek o yıllar alır. Onu yazmak Hegel'e 6 yıla patlamış. Ama mantık bilimi yani ve hala da beğenmiyor. Yani çünkü şey, bazı yerleri gerçekten açımlaramamış. Yani bir son zamanlarda ölçü bölümünü okuduk ve büyük mantıkta onun esas çalışması bu, ansiklopediden daha geniş olan. Yani orada tekrar şey, takılıp kaldık çünkü evet, ölçüden daha zor olan bölümler de var. Yani öz, onu çıkarmaya çalışıyoruz. Yani usun bütününde, mantık bilimi konuşuyoruz şimdi, usun bütününde kavram ve varlık arasındaki ikilemi, ikiliği ya da karşıtlığı normal bir kafa çok zorlamadan kendini anlayabilir.
Hocam,
ama öz...
Ne?
Ha?
Büyük mantığı basın oradan okuyalım.
O işte 2008'de olacak olan bir şey de. Ha. Şimdi yani büyük mantık, bu arada mantık bilimini bunun yanında götüreceğiz.
Ses bekleniyor diye diyor arkadaşlar. Ses bekleniyor. Bir de şey, hocam mantık toplantıları da yapıyor onları.
Şimdi bu çalışmanın amacı politik, yani devlet kavramını açındırmak ya da çıkarsamak. Dolayısıyla yani bu bir bakıma şey, daha kılgısal bir bilgi ya da pratik alana ait bir bilgi ve mantık bilimi bu çalışmanın anlaşılmasında çok önemli. Çok önemli, ama şöyle diyebiliriz bu çalışmanın kendi bütünü, yani kendi kavramlarının ilişkileri kendi aralarında anlaşılabilir. Yani istenç ve mülkiyet ve sözleşme ve ahlak falan, bunları geldiğimiz zaman şey göreceksiniz. Bunlar bağlantılar kuruluyor. Mantık bilimi bu bağlantıların tanıtlamasının güvencesi oluyor. Ve orada en başında ilk çalışmada kayıt herhalde var. Ben söyledim, bu çalışma çok şey olmayacak. Çok felsefi olmayacak dedim. Çünkü mantık bilimi temelimiz yok. Ama yine de o nesnatin dizgesi, yani bu tüze felsefesinin içeriğini anlayacağız. O bilgiden yoksun kalmak daha şey değil, akıllıca bir şey değil. Çünkü yani o bilgi, bunu okumak için 6 sene mantık bilimini öğrenmeyi ya da 10 sene mantık bilimiyle uğraşmayı beklemek galiba şey olmayacak. Çok tutarlı olmayacak, verimli olmayacak. Çünkü yani duramazsın, bunu okumadan duramazsın. Sen eğer felsefe okumaya başladıysan, Hegel'i de okumaya başladıysan, mantık bilimine gömüldüğün bir sırada ya ben şu tüze felsefesini okumayayım diye bir şey getiremezsin. Estetiği okumayayım diyemez. Bizim yaptığımız bu. Yani biz felsefeyi bütün olarak kucaklıyoruz ve okuyoruz. Bu arada şey, tüze felsefesi üzerinde de özel olarak bu çalışmada yoğunlaşıyoruz. Bu yani bu felsefe çalışmamız sadece burayla kısıtlıysa o zaman tamam. O zaman yani zaten onun çok bir niteliği olmayacak. Demek istediğim şu, yani dünyaya kapanıp mantık biliminin içine gömülmek şey değil. Doğru olmayacak. Doğru bir politika olmayacak. Olabilir. Bak,
ben dediğiniz felsefe ilk başladığım zamanlar o yavaş yavaş o şeyleri, kapıları açtığımda o kadar bir keyif aldım ki demiştim. O keyfi ben bu öncü pratikte yaşadığımdan sonra aldım.
Evet.
Ama yani bilmiyorum. Ben şimdi
burada
karamsarım yani.
Ya karışabilir bazı şeyler. Şimdi felsefede önemli olan bizim istediğimiz şey içeriğin güvenilir olması bir. Yani çünkü boşuna zaman kaybetmek ve aldanmak istemiyoruz, yanılmak istemiyoruz. Elimizde güvenilir bir. Yani burada bilgi arıyoruz biz ve bu konuda çalışmış başka insanların bilgilerinden çalışmalarından yararlanma gibi bir avantajımız var. Onu kullanıyoruz. Hepsi kullanmış. Hegel'de, Platon'da, yani Herakleitos olmasa Platon olmaz. Platon, Aristoteles olmasa Hegel olmaz. Bunlar bizim yaptığımız şey de o. İkincisi bu yararlanmayı sağlıklı olarak kendinizi aldatmadan yapabilmek. Burada herkes kendi başına karar veriyor. Yani kimse kimsenin adına karar veremez ve bu çalışmaya zaten bu karar verebilecek olan insanlar katılıyorlar. Vermiş olan insanlar katılıyorlar. O mümkünse yani o bir ideal. Ona evet ona ne kadar yaklaşabilirsek o kadar iyi olacak. O yüzden yöntem olarak şey değil. İşlemeyecek bir şey değil. Yani
gene ilerleyebiliriz.
Yine ilerleyebiliriz, yine anlayabiliriz ve bu sancılar şey normal. Yani bunlar evrenselin ne olduğunu bilmiyoruz, tikel nedir falan. Dolayısıyla ama şart değil ve onu şimdi kaçırdıysak bir süre sonra gerçekten öğrenmeyi istiyorsak öğreneceğiz. Çünkü o zaten bizim kafamızda var. Yani felsefi bilginin özelliği kafada zaten olmaz. Yani felsefe ne evrenseli öğretiyor, ne tikeli öğretiyor, ne tikili, ne devleti, ne şey. Öğrettiği şey şu. O kavramlar birbirleriyle hangi ilişki içinde duruyorlar? Evet. Doğru düşünmeyi. Yani o açıdan felsefe... Mesela fizikte şey öğrenirsiniz. Diyelim bir gezegenin yörüngesinin hesabını yapmayı ya da işte gezegenler olduğunu, onların yapılarını vesaire. Değil mi? Yani bu şeydi, bizde doğuştan olan bir bilgi değil. Bunu öğrenmek zorundayız. Dışarıdan öğrenmek zorundayız. Ama bu bilgi, yani fizik bilgisinde de bizde olan bir yan var ki onu bize fizik öğretmiyor. Ve esas bilginin gelip dayandığı nokta o fiziğin öğretmediği yan. O fiziğin öğretmediği yan işte kuvvet, özdek, uzay, zaman, ivme, güç vesaire. Fiziğin kavramları. Fiziğin kavramlarını fizik öğretmiyor. Fizik uzayın ne olduğunu öğretmiyor. Zaman ne olduğunu. Yani ve bizim de fizikte en merak ettiğimiz şey o. Niye o kavramla bu kavram arasında böyle bir bağıntı var? Niye doğru orantı var? Niye ters orantı var falan? Yani bu fiziğin yaptığı bir şey değil. Fizik gözlem yapıyor. O gözlemlerden işte datalar çıkartıyor. Yani şimdi string kuramları falan gelişiyor. Yani gözlemle belli ölçüde destekleniyor. Gerisi kurgu. Ve orada gözleme dayalı bilimin aslında felsefenin ya da usun daha doğrusu tanıtlama çabasını, tanıtlama şeyinden, sürecinden geçmesi gerektiği sonucunu çıkarmıştık. Şuydu, yani fiziğin yaptığı şey bugün şeyde, geometride Pisagoras'tan önceki geometricilerin yaptığı şeye benziyor. Bağlantıyı buluyorlar ama emin olamıyorlar. Yani eksik bir şey var. Bir kuram oluşturuyorlar. Değil mi? Yani evet, olgu çokluğuyla destekliyor. Tüme varım yapıyorlar açıkçası. Tüme varım.
Bir örnek verdiniz. Mesela şimdi buradaki tekillik şeyi var. Aklınızı kurcalıyor şimdi, bilmiyorum.
Tekiller gözlemler.
Tamam. Fizikte de bir tekillik şeyi var.
Evet.
Şimdi ikisini birleştirmemek lazım. Buradaki farklı bir anlam.
Hayır. Şimdi tekil dediğimiz zaman bunun semantiği yani fizikte de böyle.
Bizim burada kavramsal olarak bulmaya çalıştığımız tekillik.
Evet.
Aynı tekilliği düşünüyor.
Bence de öyle. Yani fizikte...
Tekillik yok çünkü orada.
Çünkü fizikte evrensel olan şey yasa. Değil mi? Yasa ve yasanın altında tekil olan fenomenler, bireysel fenomenler duruyor. Bu fenomenler şey... yani şimdi tekil oldukları zaman evrenselin ve tikelin birliğini anlatıyor, topluyorlar kendilerinde. Saat 9.30. Yani birazdan bırakacağız. Bu
tikelilik anlamında ben şey anladım. Uzayın olumsuzlanması, nokta kavramı demin.
Yok, başka bir sürü şey var. Mesela şey karşısında
o zaman
tikelilik değil mi?
Yok, bu şey böyle yarpanın
eterli olduğunu işte attığını.
Tekillik o şey mi? Singularity noktası evet. Denen şey, evet.
Bizim demin noktayla anlamaya çalıştık ya da...
Tabii, Big Bang'in...
Evet.
Yani son olarak şeydi, bir teoremin kurulma... Yani bilimlerde ya da geometride ya da toplum bilimde, insan bilimlerinde vesaire. Yani buralarda da kuramlar var, yasalar getirmesi, toplum bilime yasalar getirmeye falan çalışıyorlar. Yani böyle toplum bilim ve yasa, tin alanında yasalar şey dedik, çiğnenebilen şeyler. Yani mümkün değil. Doğa yasalarına benzer anlamda sosyolojiye yasalar falan. Her neyse. Burada tikel gözlemlere dayanarak kuramlar, modeller oluşturmak çok şey değil. Yani sağlam değil çünkü usun desteği gerekiyor ya da usun tanıtlaması gerekiyor. Bir şeyin değerli olması için ve kalıcı olması için sadece gözleme dayalı bilgi olmuyor. Gözleme dayanan şey görüş, doksa oluyordu. Onların Sokratiklerde öğrendik. Şimdi yöntem konusunda söylemek istediğiniz şeyler varsa yani bırakalım. Çünkü bir kere şey saat 9.30'dan sonrası yani 10 dakika 20 dakika önemli değil gibi görünüyor ama şey geri dönüş vesaire o açıdan o şeyi uygulayalım yani 9.30'da kesmeyi çünkü görüyoruz yani bir 10 kişi falan kalkıyor ve mecburlu. Ara uzun oldu. Arayı 5 dakika ya da 10 dakika şimdi yani bizim kültürel özelliklerimiz var. Biraz gevşeyiz o konuda. O. Evet. 5 dakikayı aslında hiç vermeyecektik ama yine 5 dakika verilebilir belki. Yani yöntem konusunda ya da şey konusunda düşünceleriniz ya da yani bunları şimdi de tartışabilir sonra da ama yani nasıl bu çalışmayı nasıl yaptığımız da bunu kapayım. O da önemli. Çünkü yani yöntem yanlışsa burada uyguladığımız yöntem. Orhan dediği gibi eğer mantık bilimi %100 İnşallah kaydolmuştur.
Teşekkürler. Nasıl hocam?
Tamam. Sen dönüyor musun?
Evet, dönüyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
Oldu. Tamam. Görüşürüz.